Herkese merhabalar. Mücavir Alan'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Çok önemli bir konuğum var. Aslında dikkatli takipçilerimizin gözünden kaçmamıştır. En az bir iki ay önce falan duyurmuştuk Tevfik Uyar konuğumuz olacak diye. Fakat bir türlü konuşamadık, bir araya gelemedik. Tevfik Uyar bizimle birlikte. Hoş geldin abi.
Merhaba, hoş bulduk Devran. Nasılsın?
Sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nihayet denk geldik dediğin gibi.
Evet, şükür kavuşturana diyelim.
Ah be ya.
Bu arada Tevfik Uyar'a tabii ki hani bizi takip edenlerin büyük bir kısmı mutlaka biliyor ama bilmeyenler için kısaca bilim kurgu yazarı, kendisi bilim insanı, Safsatalar ve Astrolojinin Bilimle İmtihanı gibi kitapların, hatta son kitabı Kızıl Sürgün de var, kitapların yazarı, bir bilim insanı diye tanısam herhalde kısa ve yeterli olur diye düşünüyorum.
Yeterli olur ya, bu biraz sıkıntı oluyor. Birkaç alanda bir şeyler yapıyorum. Ben de genelde evet. O televizyon programlarına falan da katılırken ya bilim yazarı yazın. Kendimi de zaten bilim parantez içinde kurgu yazarı olarak tanıtıyorum. Ya unvanlar çok da mühim değil yani.
Evet.
Ama yaptığımız arada işleri tabii hani anlatmak açısından bir şeyi var. Bir anlatma tarafı var. O yüzden bilim ve bilim kurgu yazarı diye düşünebiliriz.
Tamam. Bir de abi galiba TED'de dinlemiştim seni. Uçak mühendisliği vardı değil mi? Doğru mu yoksa?
Evet. Tamam. Aslında ben İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği bölümünden mezunum ve aslında hayatımı büyük ölçüde hala havacılık sektöründen kazanıyorum.
Hı hı. Bilimde para yok zaten.
Gibi evet aynen öyle. Yani havacılığın benim hayatımdaki yeri ayrı. Yani seviyorum ayrı mesele ama daha çok ben işte tırnak içerisinde hobilerimi finanse etmek için faydalanıyorum sektörden.
Eğer hobi olarak bilimden bahsediyorsan müthiş yani. Keşke hepimizin hobisi böyle olsa.
Ya şöyle ben akademisyen değilim. Akademik amaçlarım da yok. Hatta kimi zaman böyle internette tartışmalara falan girince insanlar hemen girip benim yayın listeme falan bakıyorlar. İster istemez bir akademisyen imajı da yaratıyorum.
Ha, hani akademisyen mi? Ne yazdığında bize cevap veriyorsun gibi mi?
Gibi. Tabii orada işte bakıyorlar ki tamam ben hani yüksek lisans çalışmamda öyle o zaman konuları pek bilmediğim için hocamla popüler konulardan birini yapmıştım ama ben biraz bu işi zevk için gerçekten bir hobi olarak yaptığım için böyle çok bilimin zaten kariyer maksatlı olmayan alanlarında orijinal olduğunu düşündüğüm bir fikirle ilgili bir şeyler yaptığım zaman yayınlıyorum. Dolayısıyla gerçekten bunu bir hobi olarak da düşünebilirsiniz. Tabii bu arada yani böyle bir şey atıf da almıyor. Yani şimdi kim D ayrı safsatası diye bir akademik yayını nerede kullanıp atıf yapsın ki yani. Ama benim oradaki amacım zaten onu. Ya benim aklıma böyle güzel bir fikir geldi. Kitabımda da yazmıştım. Ay ben bunu hadi akademik literatüre de yazayım. Yani orada da bulunsun. Belki gelecekte birileri görür, akıllarına gelir, kullanmak ister, başka bir fikre ön ayak olur gibi sebeplerle yazıyorum. Ama işte o sebeple kendime daha çok bilim insanı, bilim yazarı demeyi daha uygun buluyorum.
Anladım, süper. Aslında hobilerden bahsettin, hobi olarak söyledin. Podcast sektörüyle bir giriş yapalım istiyorum konuşmamıza. Çünkü Yalansever ekibiyle birlikte siz de uzun yıllar podcast yayını yaptınız.
Hatta Açık Bilim var. Evet daha Açık da Bilim. Eski.
Daha da eski.
Ya şöyle, sen sektör deyince bile garip geliyor. Çünkü böyle bir sektör yoktu biz başladığımızda.
Tabii çok yeni daha.
Evet çok yeniydi. Yani daha da yeniydi. Düşünsene 2 yıl 2011. Hatta bizim için o podcast değil, podcast'tır. Çünkü biz Açık Bilim'i Çağrı Yalgın'la birlikte kurmuştuk. Çağrı Yalgın da Finlandiya'da yaşıyordu. Gerçi o sırada Japonya'daydı galiba doktora çalışması için. Hani Çağrı bunu yani Finlandiya'da podcast diye okunduğu için muhtemelen Finler öyle okuduğu için. Yani biz o açıkbilim.com'u bir çevrim içi dergi olarak kurduğumuz zaman o bana ya biz burada bak podcast da yapalım bir tane demişti. Biz de hadi podcast yapalım dedik.
Hatta
yani.
Siz Türkçeleştirdiniz bir ara cep yayın diye sanırım.
Evet ilk çıkardığımızda öyle çıkardık. Çünkü hani podcast Türkçe'de bir karşılığı yok. İnsanlar podcast deyince tabii ki hiçbir şey anlamıyorlar doğal olarak. Daha yaygınlaşmamış.
Hala biliyor musunuz? Hala öyle hemen hemen. Çevremden şöyle şeyler duyuyorum. Aa ben dinlemeyi unuttum ya falan gibi. Hani canlı zannediyor hala. O an dinlenecek bir şeymiş gibi zannediyor. Yani hala tam kültürümüze oturmadı.
Evet. Oturmadı ve yani biraz da sanki insanlar yine de görsel olanı yani YouTube'u daha benimsediler gibi geliyor bana. Yani az çok yıllardır hani podcast yapan birisi olarak bazı buradan çıkardığım deneyimler var, bilgiler var. Bunlardan bir tanesi. Bir, insanlar daha çok trafikte dinliyor.
Evet.
Çünkü görsel bir şeyi izlemiyorsun. İki, biraz da işte spor yapanlar. Onlar da o sırada görsel bir şey izleyemeyeceği için daha çok kulaklarına hitap eden, hatta bakmalarına gerek duyurmayacak. Yani mesela şu an bu podcast görsel bir şey yok. Kimse ekrana bakmak zorunda değil. bu spor yapan birisi için de avantaj. Bir de böyle tasarım öğrencileri, mimarlık öğrencileri, grafikerlik öğrencileri ya da sanatla uğraşanlar. Bu kişiler de tabii görsel olarak zaten önlerindeki uğraştıkları nesneyle ya da çalışmayla ilgilendiklerinden kulakları meşgul olsun istiyor. Bu gibi kimseler YouTube yerine podcast tercih ediyor. Ama tabii ki bu saydığımız kitle, trafiktekiler çok fazla olmakla birlikte. Hı hı. Ama onlar da çok çeşitli bir kitleden, yani internet kullanım alışkanlıkları falan aslında. Farklı. Trafiktekiler değil, trafikte herkes. Ama tabii orada şey var, radyo gibi bir rakip var diyelim. Yani rekabet burada şey anlamda söylüyorum. Yani aynı, hani sen bunu sektör olarak nitelediğin için.
Tabii, evet.
Aynı amaçla faaliyet gösteren oyuncular arasında radyo var. Tabii küçük bir kısmı, yani radyodan beklediğini bulamayan ve daha spesifik özel şeyler dinlemek isteyenler de podcast'e yöneliyor. O dediğin kısım niş, o konuda haklısın.
Aslında bu büyük oyuncuların devreye girmesiyle biraz podcast'in yılı olacak gibi 2020. Mesela Spotify Anchor'ı satın aldı. Anchor tamamen podcast üzerine kurulu bir siteydi, bir oluşumdu. Onunla birlikte yavaş yavaş görünümünü de, arayüzünü de podcast'e hazırlıyor. Onun dışında Apple Podcast zaten büyük bir yatırım yapıyor. O yüzden biraz daha bizim ülkemizde de dünyada gerçi uzun zamandır vardı ama bizim ülkemizde de yayılıyor yavaş yavaş. Özellikle Türkçe podcastler şu an 10 bin 15 bin dinleme alan bazı podcastler biliyorum. Mesela Fularsız Enterlik belki takip etmişsindir, ediyorsundur.
Tabii. Yani Emmanuel Tostoyevski'yi severim. Bir dostluğumuz da vardır kendisiyle.
Evet, mesela onun yayınlarını ben de gerçekten çok seviyorum. Yalan Sever'den sonra bana açıkçası o biraz ilaç gibi geldi. En son takip etmeyi bıraktım ama yeni yayın geliyor mu emin değilim. Burada aslında senden direkt onu öğreneyim.
Evet, Yalan Sever, Yalan Sever dediğin gibi oldu da orada.
Ha yok, Yalan Sever olsun.
Yeni kayıtlarımızı yaptık. Şimdi bizde Işıl Arıcan, yani hem Yalan Sever'in kurucusu kendisi, hem de aktif olarak podcastlerle o ilgileniyor. İşte düzeltme, sesleri temizleme, ayıklama vesaire gibi işlemleri yaptıktan sonra çıktığı için. Ve herkes de yoğun bu arada. Yani biz müsait bir zamanda 3-4 bölüm birden kaydediyoruz. Işıl da müsait olduğu zaman onları temizleyerek yayınlıyor. Benim bildiğim kadarıyla şu an kayıtlı ve düzeltilerek, temizlenerek, editlenerek yayınlanmayı bekleyen 4 bölüm var sırada. Yani 2020'nin ilk ayları da Yalan Sever podcastleri açısından biraz zengin geçecek. Bir de dediğine katılıyorum. Türkiye'de biraz podcast'e olan ilgi arttı. Power FM'in biraz katkısı oldu. Bir podcast festivali yapmıştı. Biraz o basında görünür oldu. İşte Kadir Has'ta bir etkinlik yapılmıştı yine. Yine öyle bir görünürlük kazandı. Bir de şöyle bilgiler vereyim. Reklam veren de podcast'i fark etti artık.
Evet, reklam alan podcast'ler de çoğalmaya başladı açıkçası, ben de denk geliyor.
Evet. Evet. Yani biz alıyoruz açık bilim olarak.
Hı, süper.
Hatta artık bu düzenli olmaya başladı. Önceden çok tek tük oluyordu. Yani sponsorluk ve reklam gibi şeylerden faydalanmaya başladık. Hı. Bunun yanı sıra hani 10-15 bin rakamları telaffuz ettiğimiz, evet, önce. Aslında mesela açık bilim ezelden beri her bir bölümü en az 10 bin 15 bin dinleniyordu zaten. Ama biz yaz tatili diye bir şey yapıyoruz. Yazı ara veriyoruz. O biraz bizim açımızdan kötü bir...
Ama zaten olabilir. Açık bilim tekti. Yani hep ta geçmişten bu yana tek olarak dinlendiği için aslında çok da değerli bir yayın.
Ya çok büyük bir arşiv var orada Devran ya. Yani şöyle söyleyeyim sana. Sadece muhabbet teorisi bölümleri, yani benim bizzat, hı-hı, radyo programında başlayıp Ömer Cansızoğlu'yla, daha sonra Kaan Öztürk ve Çağrı Yalgın'la devam ettiğim muhabbet teorisinin biz geçen 159. bölümünü çektik, kaydettik. Önümüzdeki hafta 160. bölümünü yapacağız. Bizim kanalımızda başka yayınlar da var. Bilim Filin'in yayınları bizde yayınlanıyor. Neuroblog'un podcastleri bizde yayınlanıyor. Hani tahminim 50 bin abonemiz falan var. Çünkü zaten bir podcast yayını koyduğumuz gün 5 bin dinleniyor.
Süper. Yani umarım daha fazla dinleme sayılarına hepimiz ulaşırız. Şimdi aslında biraz bir kişisel bir soru soracağım ben. Biraz kişisel bir soru gibi olabilir. Alain de Botton'un bir Statü Endişesi diye bir kitabı var. Orada yaşamda kalmayı becerebilenler en çok endişe duyanlardır belki de diye bir sözü var, bir alıntı var. Aslında ben sizi Twitter'da da, o sizi derken sizin o işte Yalan Sever ekibi, bütün o cenahı takip ederken bu söz bana seni çağrıştırdı abi özellikle. Çünkü cahillerle, safsatalarla uğraşmak, hani bunları yok etmek, böyle bir endişe duymak gerekiyor bunun için ve hani bu bir savaş aslında. Bu bir süre sonra bu mücadele seni yormuyor mu? Açıkçası bunu merak ediyorum. Çünkü ciddi bir mücadele görüyorum ben. Sadece Twitter'da bile.
Vallahi güzel soru, ne diyeyim. Tabii öncelikle şöyle söylemek lazım. Bazen yoruyor.
Hı hı.
Ama zaten galiba mücadele diye tanımladığımız şey yorulmana rağmen devam ettiğin şey. Yoksa mücadele olmuyor, deneme oluyor yani. Yani diyelim aklıma bir şey geldi, onu yapmak istedim. Ay yoruldum, ben bunu bırakayım. Tamam, bıraktım. Yani bu zaten bu bir mücadele değil, bu bir deneme. Yani o yüzden bilakis yorması lazım mücadele diyebilmemiz için. Yormasına rağmen de kimi zaman geçici olarak ümidini kaybetsen de devam edebiliyor olmak lazım. Yani mesela bu podcastleri yapmak, editlemek seni muhtemelen yoruyordur. Yani buna bir vakit ayırıyorsun, şey yapıyorsun. Evet. Ama işte yorduğu zaman bıraksaydın zaten senin bu konuda bir mücadele verdiğini söylemezdik. O yüzden yani evet, yoruyor ve yorması da normal aslında. Çünkü bir de kolay şeyler mesela bizim bir Kadri Mirza hocamız vardı da o güzel bir örnek söylerdi. Bir şeyden bahsedildiği zaman zor gelmesiyle ilgili yani. Hı hı. Bir konuya baktığımız zaman zor geliyorsa eğer o şey derdi. Zorsa kolaydır. Ya nasıl? Tabii burada şey bir çelişki var gibi görünüyor. Bu cümle bir oksimoronmuş gibi görünüyor ama düşününce evet, zorsa kolaydır. Neden? Çünkü kolay olan herkes yaptığı için işin içerisinde bir motivasyon güdüsü de eksik. Ve bunun yani işte kafasında mücadele etmek olan, bir şeylerle savaşmak olan ya da bir konuya kendini adamak isteyen bir insan için kolay konuların hiçbir önemi yok. Anlamı yok zaten. Ve esas zorsa kolaydır. Çünkü zor olanı ancak zaten belli başlı insanlar yapabilir ya da o konuda yüksek motivasyona sahip ya da mücadele azmine sahip insanlar yapabilir. Bu yüzden ben bu konuda da öyle düşünüyorum. Yorucu ama zaten böyle olması gerekiyor galiba. Norveç'te yaşasak böyle bir derdimiz olur muydu ya?
Olmazdı herhalde.
Böyle bir derdimiz de olmazdı. Uğraşan da olmazdı.
Evet, çok yani... daha küçük dertler olabilirdi böyle. Şu an onlara hani onlara buradan baktığımızda bu dert mi gibi dertlerimiz olurdu ancak herhalde.
Yani veyahut daha küresel dertlerle ilgilenirdik herhalde. Yani hani mesela Greta Thunberg'le ilgili işte zamanında biliyorsun kıyamet evet, koptu neredeyse evet. Türkiye'de. İşte niye Afgan çocuk değildi? O ya Allah aşkına Afgan çocuk yerel meselelerle ilgileniyor. Zaten hani ancak ve ancak
böyle bir mevzu. Hayatta kalmaya çalışıyor aslında Afgan çocuk.
Tabii onun mücadelesi başka. Yani böyle bir mücadele, küresel bir konuda mücadele. Bu konuda farkındalık, buna vakit ayırabilmek zaten müreffeh ülkede olur, başka yerde olmaz.
Yani aslında belli bir rahatlığa ulaşman gerekiyor ki küresel düşünmeye başlaman gerekiyor aslında biraz. Peki şey soracağım ben, umut var mı peki? Hani bir umuda dayanarak mı bu mücadeleyi bırakmıyorsun? Yani bir gün o umut bitebilir mi? İnsanlığa dair, ne bileyim dünyanın iyileşmesine dair bir umut mu var içinde de bu devam ediyor aslında? Seni kamçılayan şey umut mudur?
Yani şöyle insan, şimdi bu konuya teorik cevap vereceğim. Hı hı. Pratik olarak umutluyum, umutlu değilim ya da umut var yok sorusu farklı. Ama zaten herhangi birisi umudunu tamamen kaybetmiş olsa vazgeçer. Ya ben umutluyum ya. Yani şöyle umutluyum. Hatta ben belki biraz daha umutsuzdum ama bir gün Bekir Ağırdır'la bir sohbet etme şansı bulmuştuk. Hı hı. Tellek diye bir yayın evi vardı. Beraber konuşmacıydık orada. O gün Bekir Ağırdır bana bilhassa daha da umut aşıladı. Çünkü Bekir Arıtı da aslında bak senin bu az önceki mücadele sorunla bağlantılı bir şey söylemişti bana. Demişti ki ya dünyada şu an post-truth'a karşı işte medyanın ele geçirilmişliği ya da işte safsata üretimi yani ahlaksızlığı diyeyim. Bununla uğraşan şu an Türkiye'deki gençler ya. Yani bununla uğraşan, bunun pisliğini gören, anlatabiliyor muyum? Yani bunun sonuçlarıyla yüzleşen, bununla mücadele eden, bununla maruz kalan, zaten buradaki gençler olduğu için, buradaki gençler kurtuluş için uğraşmayı seçecekler. Yani dünyada bu tür dertlerin olmadığı, insanların bizim gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın söylediği gibi, hani Türkiye gençlerine kendisinden başka bir şeyle uğraşma imkanı vermiyor dediği gibi, buradaki gençler idmanlı hale geliyorlar. Ve bu sebeple de hani gelecekte post-truth'a karşı da bir zafer kazanılacaksa, ve şu an dünyadaki sistemin bozuk olduğunu düşünüyorsak eğer, nasıl ki biz hani 1920 itibariyle yani Kurtuluş Savaşı'mızda dünyada emperyalist ülkelere karşı kazanılmış en büyük zaferi ilk biz kazandıysak ve diğer ülkelerdeki insanları yani umut ışığı olduysak, bunun yapılabileceğini gösterdiysek, yine şu an dünyadaki tüm bu yalanların zaferinin veya dünyada eşitsizlik üreten bu sistemin karşısına çıkıp bununla gerçekten mücadele edip hatta bunu alternatif sistem önerebilecek, bunu devirebilecek insanların da ben bu topraktan çıkacağına inanıyorum. Yani çok çok çok büyük bir iddiada bulunmuşum gibi geliyor olabilir ama yani bu evvela yani referansını tekrar vereyim. Bu Bekir Ağırdır'ın düşüncesi ve ben de ona katılıyorum ya. Yani ve bu da benim biraz ümitli olmamı sağlıyor galiba.
Anladım. Aslında hani bir sorun var ki biz o çözümünü de bunlar bulabilecek gibi, yani bu gençlik bulabilecek gibi bir şey diyorsunuz aslında Bekir Ağırdır'la birlikte.
Tabii ki. Yani şimdi mesela şu an bulunduğum ortam bir türlü ısınmasaydı eninde sonunda ben çözüm bulmak zorunda kalacaktım. Yani bir sorunla yüzleştiğim için bunun üzerine kafa yormak zorunda kalacaktım. Kafa yorduğum ve mücadele ettiğim için de bu konuda deneyim kazanacaktım. Aynı şey. Yani dünyadaki pek çok gencin şeyi yok. Böyle bir durumu yok. Böyle bir maruziyeti yok. Mesela bizim ülkemizde hala seçimlere katılım inanılmaz yüksek. Siyasal katılım inanılmaz yüksek. İnsanların sandığa gitme oranı inanılmaz yüksek. Bu mesela hakikaten bazen bunu işte şeyde kullanıyor. İktidar tarafı da kullanıyor. Bu gerçekten Avrupa ülkelerinin gıptayla baktığı bir şey. Başka ülkelerde çok büyük dertler, sorunlar olmadığı için insanların gündelik siyasete olan ilgisi de düşük. Biz her gün Twitter'da neler görüyor, neler öğreniyoruz.
Tam da ona gelecektim.
Bir gün tweet atmıştım yani. Şimdi resmi gazetede yayınlanmak ne demek? En son onu öğrendik işte bu. Wikipedia'nın yasağının kalkması, daha sonra yürütmesinin bir türlü durdurulmaması, işte resmi gazetede yayınlandı, hani yerel mahkeme neyi bekliyor falan. Yani oturup hep beraber şey öğrenmek zorunda kaldık değil mi? Yani resmi gazete mekanizması nedir?
Nasıl çalışır?
Veya Türkiye'de neredeyse hemen her vatandaş derken en azından gündeme ilgisi olan, Twitter'da gördüğümüz herkes bile diyebiliriz buna. Yani bir seçim nasıl olur? Bu seçime itiraz süreci nasıl olur? YSK'nın buradaki görev ve sorumlulukları nelerdir? Ya hepimiz öğrendik ya. Biliyoruz yani. Bu çok enteresan aslında. Başka gelişmiş dediğimiz ülkelerde bunun örneği yok. Artı diğer bizden daha kötü durumdaki ülkelerde de bunun örneği yok. Yani onlar da ümitlerini tamamen kaybettikleri için böyle bir şey yok. Veya sorunlarını başka şekilde çözmeye çalışıyorlar.
Yani yani ne kadar güzel şeyler söylüyorsun aslında. Ben bile umutlandım şu an bizim ülkeye ve bizden.
Eyvallah. Yani işte böyle bir ümit var aslında ya. Yani ben son İstanbul seçimi de biraz bence bunu gösterdi. Yani kimin kazandığı önemli değil. İnsanların orada verdiği
değişimin aslında önemli. Evet. Değişimin başlaması orada önemli. Aslında Twitter söyledin.
Tabii. Yani A gelir B evet, gider. O önemli evet. Değil. Yani siyasette kişiler geçici.
Twitter dedin abi. Biraz bizim ülkemizin gündemine gelelim Twitter'la birlikte. Malum deprem ülkesiyiz. Gündemimiz de ya keşke tamamen gündemimiz bu olsa ama gündemimizin bir kısmı da deprem diyelim. Şimdi Dyson Ling gibi de bazı şarlatanlar var. Dünyanın öbür ucundan bizim buradaki önceden depremleri tahmin ediyor gibi bir algı var. Yani Twitter kullanabilmesi bile mucize olan insanlar, çünkü ben bunları müthiş cahil olarak nitelendiriyorum, bu adama inanıyorlar ve prim veriyorlar. Kaldı ki inanmalarının yanı sıra biz bunları bu adama şarlatan dedikçe bu merak etkisi oluyor ve daha çok bağlanıyorlar adama. Hatta tuttu bak gördün mü gibi hani. Adamın söyledikleri tutsun diye neredeyse deprem duası edilecek kıvamına geldi insanlar. Belki de kafayı yiyoruz bilmiyorum. Ama bu Kars'ta bir tahmini vardı. Elazığ'da oldu. Bak işte adam tahmin etmişti gibi 500-600 kilometrelik. Galiba senin de bununla ilgili bir tweetin vardı. Bunlar oldu zaten. Bunlar hani dinleyenlere böyle bir özet olarak geçtim ama ben açıkçası sana şunu sormak istiyorum bununla birlikte. Buna yani neden inanmak istiyoruz? O kadar da aptal olduğumuzu sanmıyorum ben o inananların. Bir inanma şeyi var sanki. Yani bunun altında ne yatıyor olabilir? İlla bir inanmak istiyoruz. Acaba hiçbir önlem alınmıyor ülkece, hükümetçe veya işte yetkililerce ve buna mı inanmak istiyoruz biz? Hani bari işte kimse önlem almıyor. Önceden bilen bir şey var. Bakın işte buna inanalım gibi bir şey mi? Bir tutunacak bir dal mı açıkçası merak ediyorum. Çünkü bu kadar da cahil değiliz sanki.
Ya şimdi çok kompleks bir konuya değindim. Aslında yani çok uzun uzun anlatmak isterim ama birkaç cümlede özetleyeyim.
Dinleriz aslında.
Bir yer varsa oraya aç yani. Şimdi o zaman şöyle başlayayım. Yani korku yani önlemlerle olan ilişkisini sordun ya. Belki şuradan başlamak lazım. Dyson Lin'den benim çıkardığım en büyük ders şu. Sosyal medya sayesinde dolandırıcılık da sınırları aşabiliyor. Yani adam yani uzak doğuda bir ülkeden Türkiye'deki insanlara tam para falan toplayabilmeye başlıyor. Adamın Patreon hesabı var. Biraz tabii şarlatanlığı ortaya çıktı. Eğer çıkmasaydı, biraz daha sessiz ve derinden ilerlemeyi başarsaydı çok daha fazla insanı kandırıp çok daha fazla paralar kazanabilirdi. Türkiye'nin gündemin yani çok şiddetli deprem olması, çok sık deprem olması hatta şu an sık oluyor. Yani şu an eskisinden çok daha sık oluyor. Yani büyüklük olarak küçük olsa bile. Şimdi biraz bu sebeple bu adam ön plana çıktı. Bu adam ön plana çıkınca sorgulayan insanların veya bizim gibi eleştirel düşünen insanların radarına girdi. Radarına girince insanlar tabii ki adamın tahminlerini didik didik etmeye başladılar. Ve yani tutturma başarısının çok düşük olduğu, hatta direkt tırnak içerisinde tutturma diyorum bak buna. Yani adamı salladığı, tutturma oranının düşük olduğu, tutturamadığı zaman tweetlerini sildiği veya tutturmak için klasik falcı taktiklerine başvurduğu, hani ben onu demedim zaten bunu dedim gibi, ya da coğrafya tutmamasına rağmen doğusu demiştim gibi yuvarlak konuşmalar vesaire. Yani bunlar ortaya çıktı. İşte bizim gibi insanlar da bunları anlattı. İnsanların güveni biraz sarsıldı. Sarsıldığı için başaramadı. Yani gerçekten daha sessiz ve derinden gitseydi ve bu kadar sıklıkla deprem olmasaydı bu adam daha başarılı olurdu. Dolandırmada yani. Şimdi gelelim şu diğer tarafa. Yani eğer tıpkı Bugs Bunny çizgi filmlerinde olduğu gibi hani yürürken kafamıza piyano düşebilen bir dünyada yaşasaydık. Böyle dan diye piyano düşer ya, evet, çizgi filmlerde hani. Yürüyen bir insanın kafasına. Yani eğer öyle bir dünyada yaşasaydık mesela ve bu piyanonun ne zaman düşeceğiyle ilgili hiçbir öngörümüz olmasaydı, hepimiz bunu öngörmek yönünde her türlü batıl inanca sarılırdık. Dünya düzensiz bir yer olsaydı. Ama biz dünyanın fizik kurallarıyla çalıştığını biliyoruz. Dünya öyle bir yer değil. Yani durup dururken kafanızdan aşağıya piyano düşmüyor. En azından deterministik olduğunu düşünüyoruz. Yani bir şeylerin neden sonuç ilişkileri silsilesi içerisinde gerçekleştiğini ve bir fiziki olayı başka bir fiziki olayla açıklayabildiğimizi biliyoruz. Bildiğimiz için çok iyi bildiğimiz mekanizmalarda batıl inançlara kapılmıyoruz. Yani belirsizliğin düşük olduğu mekanizmalarda. Hatta ben bununla ilgili tweet attığımda şöyle bir örnek vermiştim. Yani bir makine mühendisine gidip abi bak yanma odasına şu uğurlu işte taşı koyduğun zaman yanma odasının yanına makine verimi termodinamik sınırları aşar, Carnot verimini aşar falan dersen adam seni döver ya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun diye. Ama mesela aynı makine mühendisi terk eden sevgilisi kendine dönsün diye gidip büyü yaptırabilir. Veyahut uğurlu bir taşın o sabah yanında taşırsa o gün otobüsü kaçırmayacağına falan inanabilir. Yani biraz da şu soruna cevap vermek için söylüyorum bunu. Hani aklı başında bildiğim insanlar da bu adama inanmış diye. Yani bir konuda aklının başında olması diğer konularda aklının başında olacağının garantisi olmuyor maalesef. Ya bu makine mühendisi örneği bize, ki hayatta böyle insanlar var. Yani değil mi? Kişi tıp hekimi yani ama aynı zamanda astrolojiye inanabiliyor.
Evet.
Veyahut işte kişi bu hayatta her şeyin çok rasyonel ilerlediği bir meslek yapıyor olsun. Evet. Yani bu kişi yazılımcı olsun, bilgisayar mühendisi olsun ama bu kişi mesela büyüye inanabilir. Ya yani büyüye inanmasa bile işte reiki'ye, enerjiye vesaire çakralara falan inanabilir.
İnananlar var, yani
bir
evet.
Tarafta çok mutlaka aralarında vardır. Ya bir tarafta çok rasyonel olmak her tarafta rasyonel olmanın garantisi değil maalesef. Şimdi deprem de çok belirsiz bir alan hepimiz için. Yani burada gene az önce verdiğimiz örneklerde hani makine mühendisi için motorun çalışma prensipleri netti. Hı hı. Ama deprem dediğimiz zaman deprem neredeyse deprem bilimciler için bile yüksek belirsiz bir alan. Yani onlar bile yani tamam biz elimiz yani onlar da ellerindeki bilgilerle bir fayın ne kadar deprem üretebileceğini, bazı istatistik yaklaşımlarla en azından bu depremin zamanı için bir aralık verilebileceğini söyleseler de kimse tam zamanı, lokasyonu ve büyüklüğü konusunda net bir şey söyleyemiyor.
Aslında bilimsel tahmin diyebiliriz onların yaptıklarını.
Tabii tabii yani o bir kestirim. Elle bazı şey yer bilimsel modeller var. O modellere göre kestirimlerde bulunuyorlar. Yani oranın bilimselliği açısından bir sıkıntı yok. Belirsizliğin yüksekliği açısından diyorum. Yani kuantumda da belirsizlik çok yüksek yani ona bakarsak. Ama tabii ki oradaki yani yapılan her türlü faaliyet bilimsel. Şimdi işte onlar da bu bilimsel zemin olduğu için tabii ki yani bir deprem bilimci için bu belirsizlik epistemik bir belirsizliktir. Yani burada yine epistemolojinin dışına çıkıyor. Yani bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir belirsizlik olarak görülür bu. Şey gibi değil yani doğada biz bazı güçler var bunları tanımıyoruz bunları da bilimle açıklayamıyoruz değil. Yani elde veri yok. Hatta işte Türkiye'deki deprem bilimcilerin hepsi ya bize yeteri kadar bütçe ayrılırsa biz tahminlerimizi daha başarılı yapabiliriz. Yani daha fazla araştırma yapabiliriz. En azından hangi mahallede yani bu ivmeleri ölçersek İstanbul'un bir deprem haritasını çıkarabilir. Hangi mahallelerdeki evlerin yıkılıp yıkılmayacağını neredeyse tam doğrulukla bilebiliriz diyorlar. Yani çünkü buradaki belirsizlik epistemik bir belirsizlik.
Evet.
Ama deprem bilimci olmayanlar için belirsizlik böyle veri eksikliğiyle alakalı bir konu değil. Ya zaten olay orada bir araştırma nesnesi olmaktan çıkıyor normal insan için. Yani oradaki normal insan için depremin yeri ve zamanının epistemolojiyle bir ilgisi yok. Depremin yeri ve zamanını bilememek ya ben o sırada ölecek miyim, annemi kaybedecek miyim, hayatta kalacak mıyım, sevdiklerim enkaz altında kalacak mı gibi çok daha başka alanlarla ilişkili. yani konuya bir araştırma nesnesi olarak değil, bir ölüm kalım meselesi olarak bakıyorlar. Yani kafamıza piyanonun düşmesi evet. gibi. Ve bu yüksek belirsizlik altında insanlar kendilerini rahatlatacak olan şeyi arıyorlar. Yani neyi? Bilgiyi. Yani birisi gerçekten eğer depremin ne zaman nerede olabileceğini bilebiliyorsa bu çok kıymetli hale geliyor. Çünkü aynı zamanda bu bahsettiğim bir ton belirsizliği, yani ölüm korkusu, sevdiklerini kaybetme korkusuyla ilişkili olan belirsizliği çözebilecek bir şey bu. Yani bu kişinin tamam, yani bu Dyson Lin dediğimiz abi bilgisayarını koymuş oraya, bazı grafikler koymuş. Kendisi de yani tam anlayamadığım bir yöntem de anlatıyor. Tabii ki o yöntem bir saçmalık gibi görünüyor. Ama zaten bilimden uzak birisi için saçma bir yöntemle doğru bir yöntemi birbirinden ayırmak kolay değil. Yani insanları suçlayamayız o anlamda diyorum en azından. Şimdi bu kişi bu belirsizliği netleştirme ihtiyacımıza hitap ettiği için haliyle adamın söyleyeceklerini dinlemeye başlıyoruz. Birkaç sallamadan birkaç tanesi tuttuğu zaman küçük bir yüzdesi ve bunu bu adamın bildiğiyle ilgili bir kanıt olarak sayma eğiliminde oluyoruz. Çünkü biz bu adam bilmesini istiyoruz. Yani şimdi sen istemez misin? Keşke birisi çıksın. Değil mi? Evet. Bize bak kardeşim, şu tarihte şu saat aralıklarında İstanbul'da 7.7 büyüklüğünde deprem olacak. Evde durmayın desin. Gerçekten birisi bize bunu söyleyebilsin. Ve biz de o saat için önlemlerimizi alalım. Ve en azından kimse hayatını kaybetmesin. Yani malı mülkü kaybetmeyi engelleyemiyoruz maalesef. O çok daha dışarı çıkmaktan çok daha fazlası. Yani apartmanlar zamanında iyi yapılmalıydı ya da şimdikiler desteklenmeli. Bunlar da tabii ki bir maliyet gerektiriyor vesaire. Veya taşınacak olsak taşınmak bir maliyet gerektiriyor. Yani o çok kolay yapılacak bir şey değil. Ama keşke bize birisi şöyle birkaç saat aralık versin. Bir saat bile değil. Ya da 24
saat. Bence bir gün, evet. Bir gün yani, bile yeterli olur gibi.
Bir gün olsun evet. Değil mi? Yani hep beraber çıkalım o gün. Çadır kuralım, dışarıda yatalım ya da İstanbul'un kuzeyine gidelim. Sabaha kadar oturalım yani. Evet, hani evet. Uyumak da şart değil. Şimdi biz bunu istiyoruz. İstediğimiz için birileri de tahminlerinde başarılı olsun istiyoruz. Hele ki o kişinin tweetlerini falan da retweetlediysek ya da birileri ona daha ilk başta sahtekar demeye başladığında ona arka çıkmaya falan kalkışmışsak, işin içerisinde bir de yatırım girdiyse, buradaki yatırım para değil. Yani para da olabilir zaten, bağış yapıyor olabilirsin ayrı mesele ama bir de o kişiyi retweet ederek yani ön plana çıkararak...
Onun savunuculuğuna da geçmişse.
Bir de oraya geçmişsen buna da duygusal yatırım diyoruz. Yani sen burada bir de duygusal yatırım yapmışsan artık geri dönmen kolay değil. Yani çok az insan, ya ben bu adam da bir şey biliyor zannetmiştim. Hatta yani adamı destekledim. Hata yapmışım, özür dilerim. Adam gerçekten sahtekarmış. Diyebilecek kişi sayısı çok az. Yani herkes bu şey fikir değiştirme ya da kendi hatalarını kabul etme eğiliminde, olgunluğunda değil. Hele ki sosyal medyada çok zor. Yani birebirken ya Devran ben de bu adamı sana çok övdüm ama adam şarlatanın teki çıktı demem çok kolay ama bunu internette yaptıysan, binlerce kişi gördüyse burada artık bir bumerang etkisi dediğimiz devre, yani etki devreye giriyor. Bu adamın şarlatan olduğu fikriyle karşılaştığın zaman tam tersine mevcut görüşüne daha sıkı sarılmaya başlıyorsun.
Evet.
Ve daha sıkı sarılmaya başladıkça adamın haklı olması senin için daha önemli hale geliyor. Yani adam haklı olmalı ki sen aptal olmayasın. Özeti bu.
Ama tabii...
Tek bir şey daha söyleyeceğim.
Tabii.
Yani bazı yapılan deneyler var. Bu yapılan deneyler de stres düzeyi yüksekken olumsuz bilgilerden daha kolay etkilendiğimizi gösteriyor. Yani mesela bu deneylerde bir şekilde deneklerin stres düzeyi arttırılıyor. Mesela az sonra kalabalık önünde sunum yapılacağı ve internette bunun yayınlanacağı söyleniyor gruba. Bir de kontrol grubu var. Bu kontrol grubuna da ya bir işte aynı bir konuda makale yazacaksınız. Bunu da kimse okumayacak. Bu deneyin bir parçası. Çok da önemli değil falan diyorlar. Yani bir grubun stresi bariz bir şekilde arttırılıyor. Yani deneyin bir noktasında bu insanlara felaketlerle ilgili, risklerle ilgili kötü haberler veriliyor. İşte Londra'da bir sokakta yürürken kapkaça uğrama ihtimalleri ya da işte sel baskını ile ilgili ihtimaller falan. Stres düzeyi yüksek olanlar bu kendilerine verilen bilgiden daha çok etkileniyorlar. Yani insan korkma moduna geçtiği zaman kötü haberlerle ilgili eleştirel düşünme becerileri zayıflıyor. Yani bu bizim muhtemelen zihnimizin avcı toplayıcı dönemde geliştirdiği bir özellik. Yani ortada bir tehdit varsa etrafta bizim için tehlikeli olabilecek şeylerle ilgili bilgileri daha kolay dikkate alıp daha kolay inanıyoruz. Tabii deprem bize ister istemez bu hissiyatı yaratıyor.
Evet.
Ya o yüzden işte sabah 4'te deprem olacakmış falan gibi bir tweet bile hiçbir dayanağı olmayan, hiçbir ne bir kurum ne bir resmi açıklama ne bir referans, hiçbir referans vermeyen bir tweet bile kendine inanan binlerce kişi bulabilir.
Evet. Yani işte bir deprem ülkesi olduğumuzu kabul etsek ve buna göre önlem alsak aslında...
Yani evet. Biz deprem ülkesi olduğumuzu kabullenmek konusunda aslında bir sıkıntımız yok zaten. Bizim siyasetin, politikacıların vatandaş için olduğu zaten. Yegane görevinin bu olduğu ve onları da bizim sıkıştırmamız, organize etmemiz gerektiği. Ve eğer bunu başaramıyorsak da zaten seçimlerin bunun için var olduğu gerçeğini kabul etmemiz lazım.
Peki aslında bu depremden biraz çıkıp safsatalarla ilgili bir kitabın vardı. Onu ben okudum. Gayet de iyi bir kitap. Hani daha öncesinde de Arthur Schopenhauer'un bir Haklı Çıkma Sanatı kitabı okumuştum. Hemen hemen aynı değil tabii de orada da benzer şeyler anlatılıyordu, safsatalar. Sonra Yalın Alpay'ın bir kitabını okumuştum. Orada da yalanın siyasetiydi sanırım. O kitapta da yine benzer safsatalar anlatılıyordu. Senin kitabını da okudum. Tamamen ben artık böyle bunu pekiştirdim. Safsatalara
evet, girmeyeceğim. Evet, sen bayağı okumuşsun.
Evet. Hani tam girmeyeceğim bunu işte konuşalım. Nedir safsata, safsatanın anlamı ne gibi bir şey sormayacağım da. Aslında bilim her şeyi bilemez safsatası var. Sadece buraya girmek istiyorum. Bununla birlikte Sorite paradoksu diye bir paradoks var. Yığın paradoksu diye geçiyor. İşte bir insan ne kadar saçı olunca kel sayılır, saat kaç olursa çok geç olur gibi kesinlik bildirmeyen sorular için örnek gösteriliyor. Yani aslında bilimin her zaman da haklı çıkmayacağı, mantığın bazen çuvallayacağını söyleyen bir paradoks. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bilim gerçekten bazen çuvallar mı ya da mantık?
Ya şimdi burada bilimin ne yani bilimin mantığı ne olduğu ile ilgili yanlış varsayımlardan kaynaklanıyor bu tür safsatalar zaten. Hani bilim her şeyi çözmekle mükellef bir kurum değil. Bilim bir yöntemin adı. Yani gerçeğe nasıl nesnel yollarla erişebiliriz ile ilgili. Ve bilim bir şeyi açıklayamıyorsa elde onu açıklayacak kadar veri yoktur. Konu bundan ibarettir. Dedektiflikle alakalı bir şey. Yani bir cinayetin çözülmemesi için tabii ki bambaşka sebepler olabilir ama yani genelde bir cinayet çözülmüyorsa ortada yeteri kadar kanıt yok demektir. Yani bilim bundan çok farklı bir şey değil. O yüzden bir cinayet çözülmediği zaman demek ki bizim, nasıl söyleyelim buna, dedektiflikten ya da işte adli araştırma sürecinden daha başka bir şeye ihtiyacımız var. İşte nedir peki o? İşte falcılara, büyücülere. Yani böyle bir şey söylemek nasıl saçmaysa. Yani bilim her konuda bir açıklama yapamadı diye gidip bilim dışı bir yerlerde, yanıtı oralarda aramaya kalkmak da aynı şekilde saçma. Yani işte bilim o zaman şöyle diyebiliriz değil mi? Ya bilime bak, daha işte İstanbul'da tam olarak hangi gün ve saatte deprem olacağını söyleyemiyor. Yani bu böyle bir şey değil ki, elde veri olduğu zaman söyleyecek yani. Hani bilim hangi işte Halley kuyruklu yıldızının tam olarak hangi tarihte geçebileceğini söyleyebiliyor.
Evet.
Çünkü elimizde bununla ilgili kaynaklar var, veriler var. Hatta takip edebiliyoruz ve benzeri. Veyahut daha işte düne kadar, belki ya 30 sene öncesine kadar tedavi edilmeyen hastalıklar var. Bugün tedavi edebiliyoruz. Çünkü elde bir data birikti. Deneyler yapıldı, öyle araştırmalar gelişti. Yapıldı, çözüldü. Yani ama çözemediğimiz daha yığın nasıl var? Bugün çözülemiyor. Gelecekte muhtemelen çözülecek ama belki hiç çözülmeyecek. Çünkü bununla ilgili bizi o çözüme ulaştıracak adımlar her neyse, o adımlarla ilgili işte belki de bir yolu yok belki de. Yolu varsa da bu yolla ilgili bilgiye edinebilecek araç ve gereçlerden yoksunuz. Bilmiyoruz.
Evet.
Bilmediğimiz için de spekülasyon. Ama zaten hani bilim her şeyi çözer diye bir durum olmadığı için o ya işte bilim daha o zaman madem şöyle şunu yapsın falan gibi cümlelerin her biri birer safsata doğal olarak.
Evet, ben de o yüzden sormak istemiştim bunun bir safsata olduğunu bilerek ve düşünerek.
Şimdi orada bir başka problem daha var. O da ayrı bir safsata doğuruyor zaten. Hani bir konuda bir açıklamamız yok diyelim. Bir konuda bir açıklamamız olmaması bir başka açıklamanın doğruluğunu zorunlu hale getirmez. Yani diyelim bizim evimizde dam akıyor. Bu damın niçin aktığını bilmiyoruz. Değil mi? Yani bu dam şu an bilmiyoruz. Bu damın neden aktığını öğrenebilmemiz için yukarı kata çıkmamız lazım. Burada gözlem yapmamız lazım. Yani çatı mı kırıldı? Oraya bir şey mi düştü? Yani kuşlar mı zarar verdi? Bilmiyoruz. Dam akıyor. Şimdi bu dam niçin akıyor sorusuna yanıt veremememiz. Ya bak, yanıt veremiyorsun. Demek ki dam uzaylılar yüzünden akıyor gibi bir yanıtı zorunlu olarak doğru hale getirmez. Yani damın neden aktığı ile ilgili gerçek neyse o gerçeğin her birisi için eşit derecede kanıta ihtiyacımız var. Eşit derecede ikna edici kanıta ihtiyacımız var. Biraz bu alanda dönen tartışmalar böyle.
Aslında bu sürekli Twitter'da da her yerde gözümüzün önüne sokuluyor aslında. Kimse farkında değil ama ya da bilmiyorum farkında olarak yapıyorlar bu safsatayı. Ama bu çok sık gördüğümüz bir safsata çeşidi aslında. Tam verdiğin örnek.
Ya farkında olarak yapan da var ama hani emin ol biraz bu biraz eleştirel düşünme becerileriyle alakalı. Mesela çocuklar ister istemez safsata yaparlar. Çünkü henüz eleştirel düşünmeyi öğrenmeleri gerekir. Ama bazı insanlar hiç öğrenemiyor. Yani hiç öğrenememesinin sebebi bir öğrenememe becerisi, yani öğrenme becerisi eksikliğinden olabileceği gibi ilgi eksikliğinden de olabilir. Yani herkes önünde sonunda aklını ve mantığını belirli bir derecede kullanma başarısı becerisine sahipse iyi bir şekilde açıklandığı zaman niçin yanlış düşündüğü ona teoride anlatılabilir. Ama işin içerisinde işte başka durumlar varsa, yani bu bir ideolojiye kendini fazla kaptırmak olabilir ya da az önce verdiğimiz örnek gibi daha önce karşıt fikre çok fazla yatırım yapması olabilir. Hı hı. Öyle durumlarda kasten ya da bak gerçekten mesele sadece kasıt değil, zihin kimyası da değişiyor. Yani ciddi derecede zihin kimyası da değişiyor. Yani o adamın zihni o senin açıklamanı kabul etmiyor. Görmüyor bile. Değerlendiremiyor, okuyamıyor. Okusa bile işleme alamıyor. İşleme alsa bile orada bir eksiklik varmış gibi görünüyor. Yani bazen kasıtlı olmuyor bu gibi durumlar. Bununla ilgili de enteresan deneyler var. Mesela kimsenin bu hayatta bir pişik kremi ve pişik arasındaki ilişkiyle ilgili ideolojik bir yatırımı yoktur. Dolayısıyla bir istatistik veri seti bir gruba bakın bakalım bu pişik kremi bu pişik üzerinde etkili mi diye sunulduğu zaman insanlar bunu büyük bir beceriyle oradaki sonuç neyse onu çıkartabiliyorlar. Yani orada bazı istatistikler var. İşte 100 kişi kullanmış, 80'i iyileşmiş. Ama bu sırada 100 kişi, yani kullanmayan 100 kişiden de 20'sinin kendilerinden iyileşmiş gibi. Şu an tamamen sallıyorum. Şimdi ikinci bir gruba, deney grubuna. Böyle hani Word'de biz CTRL-F yaparız, replace yaparız, bütün kelimeleri değiştiririz ya. Aynı istatistik datası, aynı veri, aynı matematiksel veri seti. Bu kez bireysel silahlanma yasası ve suç oranı olarak veriliyor. Yani az önceki istatistik verinin aynısı. Bir tanesinde pişik kremi ve pişik arasındaki ilişkiyi gösteriyordu ama sayılar aynı. Diğerinde bireysel silahlanma eyaletlerle ilgili veriler bunlar. Bir bireysel silahlanma yasasının olup olmaması yani eşittir pişik kremi kullanılıyor mu kullanılmıyor mu. Öte taraftan da pişikteki azalma yüzdesi yani suçtaki azalma yüzdesi. Ama aynı veri. İnsanlar bunu başaramıyorlar ya. Ya bizim için bir karşılığı yok bunun ama Amerika'da bireysel silahlanmanın serbest bırakılıp bırakılmaması hani Türkiye'de Ayasofya Camii olsun mu olmasına karşılık gelen bir tartışma. Yani oradaki insanların hali hazırda bu konuda yatırım yapmış oldukları hatta taraf fanatik bir şekilde taraftarı oldukları bir fikir bulunduğu için önlerine konulan veriyi tarafsızca analiz etmeyi başaramıyorlar yani.
Bu aslında buna benzer bir Twitter'da bir anket gibi bir şey hazırlamıştın sanırım. Ya da hazırlayanı mı retweet etmiştin? Tam buna benzer.
Vallahi çok anket hazırlıyorum.
Ya o tam yukarıya yazmıştın aynen böyle ama aşağıda şıklarda yine de yanlışı işaretleyenler vardı gibi bir şeydi.
Olabilir. Evet olabilir. Olabilir şimdi. Tam anımsayamadım ama yani Twitter'da bu gibi etkileri bazen şimdi yabancı kaynaklardan okuduğum zaman Twitter'da açıklamadan önce aynı soruyu Türkçe'ye çevirerek bir şey yapıyorum insanlara sunuyorum tabii. Genelde de aynı etkiler zaten aynı şekilde replike olabiliyor Twitter ortamında da.
Evet. Peki abi son kitabın Kızıl Sürgün'den kısaca bize bahsedebilir misin?
Şimdi nasıl açıklayayım? Kızıl Sürgün'ü spoiler vermeden açıklamak çok zor olduğu için nereden
bir bilim kurgu kitabı. Şöyle öncelikle söyleyeyim. Onu bir şey yapalım söyleyebiliriz.
Tam da değil, değil aslında. Yani bilim kurgu arka planında geçiyor. Ama daha çok o bir dram hikayesi. Yani o yüzden katı bilim kurgu, salt bilim kurgu okurları beklediğini bulamayabilir. Öte yandan standart bir edebiyat okuru da, yani normalde bilim kurgu okumamasına rağmen, bu kitabı çok sevebilir. Yani biraz daha katı bilim kurgu okurları için değil de sosyal bilim kurgu okurları için olduğunu söyleyebilirim. Oradaki meselemiz şu, bir karakterimiz var Ömür diye. Ömür, Mars'a tayin oluyor. Ama haksız bir tayin. Yani çünkü Mars... Orada tabii yani alternatif bir Türkiye'den bahsediyorum da günümüz değil. Aslında tarih günümüz ama bir şekilde Mars'a yerleşmiş insanlık. Ama biz de sırf Mars'taki yani oradaki alternatif Türkiye sırf Mars'taki bazı haklarını kaybetmemek için tabii ki orada yer almış ama hiçbir bilimsel araştırma yapılmıyor. Yani bir tapu kadastro Mars Genel Müdürlüğü falan gibi bir şey var sadece orada. Memurlar gidiyor, vakit öldürüyorlar. İşte bizim Ömür adlı karakterimiz de oraya tayin ediliyor. Bazı fikirleri beğenilmediği için. Çok hızlı bir tayin oluyor bu arada. Kısa sürede gitmesi lazım. O gitmeden önceki kendi iç çatışmaları, eşiyle olan, babasıyla olan, kendi olduğu kişiyle olan bazı çatışmalarını izliyoruz burada. Tabii izlerken öte yandan daha önce Mars'a gidip gelmiş bir arkadaşın anlattıkları üzerinden de Mars'a nasıl yerleşildi, orada nasıl bir ortam olduğu, oradaki en azından alışveriş sisteminin ya da internete erişimin, iletişimin nasıl olduğu ile ilgili ipuçları okuyoruz. Yani hiç Mars hakkında bilgi verilmiyor diyemem. Yani Mars ortamı hakkında da biraz bir şeyler öğreniyoruz kitap boyunca. Ama velakin orada asıl izlediğimiz konu Ömür'ün işi. Yani Ömür'ün hayatı.
Anladım. Yani aslında daha iyi bu sosyal bilim kurgu olması, bana daha iyi geldi açıkçası.
Bu biraz beklentiyle alakalı ve işte bu sebeple de bazı edebiyat okurları katı bilim kurguyla karşılaştığı zaman bir ön yargıyla ben bıraktığını düşünüyorum açıkçası. Aslında oradaki mesele bu değil. Ha bu arada zaten bu meselenin olmasından da hoşlanmıyor olabilirler. Ki bu da doğrudur. Yani insan oradaki her yazılan cümle anlamlı olsun, duygularla ilişki kurulabilsin istiyor bazı edebiyat okurları. Öte tarafta katı bilim kurgu okurları da tam tersine böyle çok fazla konu duygusallık olduğu zaman, insan ilişkileri olduğu zaman sıkılıyor olabilir. Ya ben biraz burada heyecan okumak istiyorum, bilimle ilişkili diyaloglar okumak istiyorum, teknolojik bir şeyler görmek istiyorum olabilir. Ben bu iki okur kitlesinin ayrı olduğunu düşünüyorum. Ben daha çok birinci kitle için yazdım bunu.
Senin eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı son olarak?
Yani aklıma gelmiyor. Çok keyifli bir sohbet oldu öncelikle. Teşekkür ediyorum. Senin ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim. Seni dinlemek büyük bir zevk abi. Zaten TED'deki konuşmalarını, işte Yalan Savar'da artık hemen hemen bütün konuşmalarını ezbere biliyorum. Hatta anlattığım bazı deneyleri muhtemelen senden dinledim yine, ama nerede dinledim bilmiyorum. O yüzden böyle hep şey oldum. Ha evet, dinlemiştim bunu.
Muhtemelen evet, evet.
Benim için ayrıca keyifli.
Ben bunu da biliyorum dedin değil mi?
Bunu da dinlemiştim.
Eyvallah, sağ olsun Devran. Çok teşekkürler.
Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Seni burada konuk olarak görmek çok güzeldi bizim için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.